Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah Riyaz-ı Salihinden Tevazu ve Müminlere Kol Kanat Germek bölümünün devamını okuyacağız. Ayet-i kerimelerden bir kısmını okumuştuk geçen programda. Şimdi inşallah devamını okuyacağız. Estaizu billah. فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Siz kendinizi överek kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın, buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani ben iyiyim, iyi Müslümanım, güzel adamım, ahlaklıyım, kusurum yok, günahım az gibi kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın diyor. Bu size zarar verir, gurur kibir verir, hatalarınızı görmeye engeller, ilerlemenize engel olur. İlerlemeyi isteyen insan, kusurlarını gören insandır. Huve a'lemu bimen ittaka. Allah en iyi bilendir, kim daha müttaki. Kim daha Allah'a çok itaat ediyor, onu en iyi bilen Allah'tır. Tabii ki herkes kendine göre daha takvalıdır, daha Müslümandır, daha sadıktır, daha dürüsttür. Ama sen başka insanları bilmiyorsun ki, sadece zahiren dışarıdan uzaktan görebiliyorsun, bir kısmını hiç görmüyorsun. Allah ise herkesi, bütün varlıkları, bütün kullarını en ince detayına kadar her şeyle bilen O. Dolayısıyla kimin takvası, kimin itaati daha fazla, kim daha temiz, bunu Allah Teala daha iyi bilir. Dolayısıyla bize düşen sükut etmek, mütevazi olmaktır, kusurlarımızı görmektir. İşte tavus kuşundan bahsederler. Tavus kuşu çok güzel bir kuştur değil mi? Açtığı zaman hele kanatlarını böyle rengarenk, Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış, bir renk cümbüş. Yani herkes ona hayran olur. Değişik hareketler yapar. İşte tüylerini kabartır, indirir falan. Rengarenk bir böyle gösteri yapar adeta. Öyle diyorlar. Tavus kuşu diyor bu bütün bu renkleri görmezmiş. Ayakları siyahmış. Ayaklarına gözü takılırmış. Yani ne kadar çirkinim ben, simsiyahım dermiş. Yani o kadar o güzellikleri var. Bir tek sadece ayaklarında bir siyahlık, karalık var. Onları görür. Onlardan dolayı kendisinin çok çirkin olduğunu düşünürmüş. Diyorlar ki bir insan da tevazu sahibi olurken böyle olmalı. Ne kadar güzel vasıfları olsa da onları ortaya dökmemeli, onlardan bahsetmemeli. Sadece kusurları, bir kusur varsa ondan bahsetmeli, onu düzeltmeye çalışmalı. O onu daha çok ilerletir. Daha çok kusursuz hale getirir. Necm suresi 32. ayet-i kerime, bu okuduğumuz ayet-i kerime. Estağfirullah. فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Kendinizi temize çıkarmayın, tezkiye etmeyin. En müttaki kimdir? Onu Allah daha iyi bilir. İnsan başkalarının gözünde kendisini büyütmek için övünür durur. Halbuki övündükçe değeri düşer, itibarını kaybeder. Kimse övünen insanı sevmez. Herkes kendi derdinde. Yani sen insanların gözünde büyüsen ne, büyümesen ne? O maşallah der, adam geçer gider. Kendi derdinde kendisini büyütmeye çalışır. Herkes kendisini büyütmeye çalışıyor. Dolayısıyla insanlara yaranmaya çalışmak, insanların katında gözünde büyümeye çalışmak anlamsız, beyhude bir yorgunluk. İnsanın kendini övmesini doğru bulmayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değerli insan, iyi adam gibi manalar taşıyan bazı isimleri bile değiştirmiştir. Yani Berre diyor, işte iyi insan, iyilik sahibi, bunu bile değiştiriyor Efendimiz. Zeynep yapıyor. Yani övünmeye, gurura, kibire vesile olacak isimleri değiştirmiş Efendimiz. Atamız Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı hatırdan çıkarılmamalı. Daha sonraki nesillerin dünyaya geliş şekli, doğduğu zamanki hali, yıllarca süren acizliği ve zayıflığı ve güç ve kuvvetten sonra döneceği yine zayıf hal, yaşlılık hali unutulmamalıdır. İnsan hep gençlik halinde kalacağını düşünür. Hep güçlü, hep sağlıklı, hep koşan, ama her zaman öyle olmaz. Dolayısıyla biraz düşünmek lazım. Ya bu yaşlı insanlar nereden geldi bu yaşlılığa? Böyle mi yaratıldı? Bu insanlar da gençti, bu insanlar da dinçti, güçlüydü, sağlıklıydı diye düşünmek lazım. İnsaflı düşünmek lazım. İşte o zaman insan kibir ve gurura kapılmaya hakkı olmadığını daha iyi anlar. Allah Teala kendini beğenenleri ve büyüklük taslayanları sevmediğini açıklamıştır. Allah Teala büyüklük taslayanları sevmez. Resul-i Ekrem Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini kesin bir dille ifade etmiştir. Bize yakışan mütevazı olmak ve Allah Teala'nın yasakladığı kötü davranışlardan uzak durmaktır. Yani Allah'a yaranmaya çalışmak lazım. Allah'ı razı etmeye, Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmaya çalışmak lazım. Onda fayda var. Onu başarabilirsek fayda elde ederiz. Yoksa insanlardan bir fayda gelmeyeceğini tecrübeyle öğreniriz, elimiz boş kalır. Yine konuyla ilgili diğer bir ayet-i kerime. Estaizu billah. Ve nâde ashabul a'râfi ricâle ya'rifûnehum bisîmâhum. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Araf suresi 48-49. ayet-i kerimeler. Kıyamet gününde Araf'takiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek şöyle diyecekler. Cennet var bir tarafta, cehennem var bir tarafta. Ortada da bazı insanlar var, Araf diyoruz. Ortada iki tarafı da görüyor. Cenneti de görüyor, cehennemi de. İşte bunlar kimlerdir? İşte sevabı, günahı eşit olanlardır gibi alimlerimiz açıklamışlar. Hocalarımız da birazdan açıklayacaklar bunu zaten. Bu Araf'takiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara sesleniyorlar. Gördünüz mü o toplanıp bir araya gelmeniz ve büyüklük taslamanız size bir şey kazandırmadı. Cehennemdeki kodamanlara. Dünyada kodamandınız. İşte kendinize göre zengindiniz, ağa idiniz, paşa idiniz. Kimse yanınıza yaklaşamıyordu. Ama şimdi buraya düşmüşsünüz cehenneme. Siz de biz tanıyoruz. Toplanıp bir araya gelmeniz, kendi aranızda toplanıyordunuz ve büyüklük taslamanız. Büyüklük taslıyordunuz. Size bir şey kazandırmadı. Hani Allah bunlara hiç rahmet etmez dediğiniz adamlar bunlar mıydı? Bak cennette ki insanlara bakın, dünyadayken sizi garip gördünüz, fakir gördünüz, zayıf gördünüz. Bunlara Allah rahmet etmez. Dünyada biz nasıl zenginsek ahirette de biz zengin oluruz. Bunlar sefil adamlar. Dünyada sefil, ahirette sefil gibi düşündüğünüz adamlar bunlar. Bak öyle miymiş meğer? Öyle değilmiş, değil mi? Halbuki onlara şimdi girin cennete, artık size korku hüzün yoktur denilecek. Onlara cennete girin denilecek, onlar cennete girecekler, siz ise cehennemde kalacaksınız. Demek ki dünyada sizin düşündüğünüz gibi değilmiş diye Araf'takiler cehennemliklere böyle konuşacaklar. Önce Araf'ın ne olduğunu açıklayalım. Alimlerimizin çoğunun kabul ettiğine göre Araf cennetle cehennem arasında bir yerdir. Sevaplarıyla günahları birbirine eşit olan müminler önce cennete veya cehenneme konulmayıp Allah'ın dilediği kadar burada bekleyecekler. Sonra Allah'ın lütfuyla cennete gireceklerdir. Burada Araf'ın ne olduğunu bizi ilgilendirmiyor çok fazla. Bu olay, bu konumuzla ilgili bizi ilgilendiren ayetin şu kısmıdır. Araf'ta bulunan müminler dünyadayken tanıdıkları bazı din düşmanlarına rastlayınca onlara umduklarını bulup bulmadıklarını soracaklar. Keyfiniz nasıl? Nasıl buldunuz buraya? Ve diyecekler ki hani dünyada aynı düşünceyi paylaşan kişiler olarak büyük kalabalıklar halinde toplanıyor. Çokluğunuzda övünüyor, biriktirdiğiniz servetlere bakıp şımarıyordunuz. Bu tutumunuz ve haktan uzaklaşmanız bugün size ne kazandırdı? Söyleyin bakalım. İşte zenginler kulübü. Toplanıyordunuz, yiyip içiyordunuz, israf ediyordunuz, gösteriş yapıyordunuz. Dünyada başka bir aleminiz vardı. Ama bu kibir, bu durum sizi ne yaptı? Cehenneme düşürdü. Dünyada maddi imkanları olmadığı için kafirlerin küçümsediği, hakir gördüğü ve Allah bunları cennete alacak da bizi cehenneme atacak öyle mi? Olmaz öyle şey dediği o müminler kendilerine gösterilecek. Bakın fakir küçümsediğiniz müminler cennetteler. Siz bir zamanlar bunları hor ve hakir görüyordunuz değil mi? Diye soracaklar. Onların pişmanlık dolu bakışlar arasında o kimsesiz ve yoksul müminlere şöyle denecek. Haydi girin cennete. Artık size korku ve hüzün yoktur. Tabii ki bu durumda kafirlerin hasretini, pişmanlığını, acısını tahayyül etmek gerekir ne durumda olduklarını. Şimdi konuyla ilgili hadis-i şeriflere geçiyoruz. An İyad ibn Himar radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuşlar. Allah Teala bana vahyetti. O kadar alçak gönüllü olun ki kimse kimseye karşı kibirlenmesin, böbürlenmesin. Kimse kimseye zulmetmesin. Cenab-ı Hakk'ın arzusu, iradesi bu. Kıymetli dinleyenler, kıymetli müminler, Rabbimiz ne buyuruyor? Tevâdû hattâ lâ yefhar ahadun alâ ahad. Mütevazi olun. O kadar mütevazi olun ki kimse kimseye karşı fahırda, kibirde bulunmasın, övünmesin, böbürlenmesin, üstünlük taslamasın. لَا يَبْغِي اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ Kimse kimseye zulmetmesin, haksızlık yapmasın. Ravi İyaz radıyallahu anh kimdir? Temim kabilesinden olan İyaz'ın hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Basra'da yaşadığı ve Peygamber Efendimiz'den 30 hadis rivayet ettiği bilinmektedir. Bir insan için en büyük hazine. Peygamber Efendimiz'den 30 tane hadis rivayet ediyorsun. Senden de başkaları rivayet ediyor. Kıyamete kadar bu hadis-i şerifler okunuyor, yaşanıyor. Yani bundan büyük zenginlik, bundan büyük saadet olamaz. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de bunu istiyor. Kendisi ilimle meşgul olan, şiirle, sanatla meşgul olan böyle alim, kültürlü bir insan. Ama hiç istemediği, ummadığı bir anda halifelik düşüyor buna. Amcası vefat ediyor, babası vefat etmiş. Buna düşüyor halifelik. İstemiyor baştan tabii ki. Ulema diyorlar ki senin gibi bir insan halife olması lazım. Müslümanların, İslam'ın iyiliği için oluyor işte neyse. Uğraşıyor. Tabii ki hayatını veriyor bu iş için. Şehit oluyor 2 yıl sonra. Bu esnada diyor ki ya benim diyor arzum makam, mevki, saltanat, para değil diyor. Benim en çok istediğim şey bir hadis senedinde yer alabilmektir. İşte an fülan, an Ömer, an Ebu Hureyre işte bu şekilde bir hadis senedinde diyor benim ismimi yer almasıdır. Benim en çok istediğim budur. Benim için en büyük servet budur. Yani Peygamberimizin hadislerinin nakledildiği bir senette yer alayım, bir zincirde yer alayım, o zincirin halkası olayım. Altın zincir, en şerefli zincir, hadis zinciri. Gerçekten öyle bir insanın böyle bir zincirde yer almaz. Biz belki böyle bir imkanı kaçırdık ama bize de ne düşer? Biz de Cenab-ı Hak bize de imkanlar vermiş. Biz de Peygamber Efendimizin hadislerini, onun getirdiği ayet-i kerimeleri, onun getirdiği dinin hükümlerini, bu ayet ve hadislerden çıkan hükümleri, fıkhı diğer insanlara öğretiriz, tebliğ ederiz. Biz de böyle bir vazife icra ederiz. Bize de Cenab-ı Hak farklı imkanlar vermiş. Cenab-ı Hak her kuluna ayrı imkanlar, lütuflar ihsan eylemiş elhamdülillah. 30 hadis rivayet ettiğini söylemiştik. İyaz bin Himar radıyallahu anh'ın İbn Hacer bazı fakihlerin bir insana hima denmeyeceğini ileri sürerek babasının adını değişik şekilde okumaya kalktıklarını fakat doğrusunun böyle olduğunu söylemektedir. Yani cahiliye döneminde demek ki böyle bir isim koymuşlar Himar diye. İyaz bin Himar, Himar'ın oğlu İyaz sahabi. Bazı insanlar ya böyle bir insana direkt Himar demek, merkep, eşek demek doğru değildir. Onun için bu ismi farklı okuyalım, Hıyar okuyalım gibi diyor bir eğilim olmuş ama diyor tabii ki bu da nedir? Nesebin karışmasına sebep olur. Dolayısıyla nesep neyse isimler aynen tekrar etmekte fayda vardır. Doğrusu Himar'dır diyor. Çünkü başka türlü değiştirirse karışır, şahıslar karışır, nesepler karışabilir. Dolayısıyla bu mensubiyetler üzerinde oynamamak gerekir demişler. Allah ondan razı olsun radıyallahu anh. Şimdi hadisle ilgili alim hocalarımızın açıklamasına geçelim. Tevazu alçak gönüllü olmak demektir. Daha geniş manasıyla söyleyecek olursak, tevazu hakkı kabul edip ona boyun eğmektir. Hak neyse onu kabul etmek. Hakperest olmak. Hak ve doğru olan bir şey yaşça büyük veya küçük, insanlar arasındaki itibarı bakımından değerli veya değersiz her kim tarafından ortaya konmuşsa itiraz etmeden kabul etmek gerekir. Hakikate böylesine teslim olan kimseler de mütevazı insan denir. Hakkı kabul eden. Demek ki kibir de hakka karşı büyüklenmek demek. Mütevazı insan kimseye haksızlık edemez. Zira haksız olan kimse zalim, kendinden başkasını beğenmeyen, burnu yukarılarda olduğu için de önündeki değerleri göremeyen basiretsiz bir kimsedir. Aşırı gururu sebebiyle hakikatin her yerde ve herkesin eliyle ortaya çıkabileceğini kabul edemez. Hem zalimdir, hem kibirlidir. İnsanın manevi dünyasını perişan eden bu sakat düşünceye yakalanmamak için tevazuu Hasan Basri Hazretleri gibi anlamak gerekir. Tabi'in neslinin bu büyük alimine göre tevazu, Hasan Basri'ye göre tevazu, evinden çıkıp giderken yolda rastladığın her Müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmendir. Herkesi kendinden üstün bilmendir. Aynı anlayışa sahip olan büyük sufi Fudayl bin İyaz rahmetullahi aleyh, Kabe'yi tavaf ederken kendisi gibi zahit ve muhaddis olan Şuayb bin Harbe şöyle demişti. Şuayb, eğer bu yılki hacca seninle benden daha kötü bir kimse katılmıştır diye düşünüyorsan, bil ki bu çok fena bir zandır. Biz diyor, zahit olarak geçiniyoruz. İnsanlar bize işte tasavvuf ehli zahit diyorlar, zühd ehli insan diyorlar. Şu binlerce hacı içinde senle benden daha kötü bir insan var olduğunu düşünürsek bu çok kötü bir şeydir. Bizden kötüsü yok diyorlar. Demek oluyor ki mütevazı olmayan insan kendini beğenmiş, zavallı bir zalim olmaktan öteye geçemez. Diğer bir deyişle kibirli bir kimse kendini herkesten üstün gördüğü ve hakka boyun eğmediği için başkalarına mutlaka zulmeder. Hazreti Ömer'in adaleti hakka kayıtsız şartsız teslim olmaktan kaynaklanır. Onun bu yönünü dikkate değer bir misalle ifade edelim. Hazreti Ömer halife olduğu yıllarda bir gün ashab-ı kiramdan Carut bin Mualla ile yolda giderken karşılarına Havle binti Salebe çıktı. Yaşlı bir kadın. Havle radıyallahu anha. Artık yaşlanmış olan Havle radıyallahu anha Peygamber Efendimiz zamanında genç bir hanımdı. Yaşlı kocasıyla arasında geçen bir olayı Resulullah Efendimiz'e şikayet etmiş. Meselesini halletmek üzere Mücadele suresinin ilk ayetleri nazil olmuştu. Havle genç, kocası yaşlı. Sonra onu boşuyor. Zor durumda kalıyor. O da durumunu anlatıyor Peygamberimize. İşte bu hanım sahabi yolda Hazreti Ömer'i görünce Ömer diye seslendi. Hazreti Ömer durunca Havle ona şunları söyledi. Biz seni bir hayli zaman Ömercik diyebilirdik. Çocuktun, Ömercik derdik. Sonra büyüdün, delikanlı Ömer oldun. Daha sonra sana müminlerin emiri, Halife Ömer dedik. Allah'tan kork ve insanların işleriyle ilgilen. Yani halifeye nasihat ediyor ama işte fakir, gariban, yaşlı bir teyze. Ama onun teyzesi, annesi yaşında bunu diyebilir. Zira Allah'ın azabından korkan kimseye uzaklar yakın olur. Ölümden korkan fırsatı kaçırmaktan da korkar. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer duygulandı ve ağlamaya başladı. Onun bu haline üzülen Carut, Havle'ye dönerek işte halifenin yanında koruma, hizmet eden birisi dönüyor yaş kadına. Yeter be kadın, yaşlı kadın. Müminlerin emirini rahatsız ettin. Yani halife onun gözünde çok değerli. Bu yaşlı kadın bir çok fazla değeri yok. Yaşlı bir kadın çıkmış. Yani müminlerin halifesi ta Dicle'ye kadar büyük bir ülkenin halifesine gelmiş, durdurmuş, bir de ağır sözler söylüyor, ağlattı, rahatsız etti. Yeter diyor ya, uzatma, üzme halifeyi. Hazreti Ömer ona dur diyor, karışma. Bırak onu, istediğini söylesin. Sen bu kadının kim olduğunu bilmiyorsun galiba diyor. Bilmiyorum diyor, ey halife kim bu? Bu kadın şikayetini Allah Teala'nın arş-ı âlâdan duyup değer verdiği Havle'dir. Onun şikayetini Allah dinledi, Mücadele suresini indirdi. Ben kim oluyorum ki dinlemeyeceğim? Yani küçük görmeyin bir insanı. İnsan bir şikayet ediyor, şikayetini anlatmaya çalışıyor bir halifeye, bir valiye. Ya sen de kimsin işte, bir makamın yok, bir değerin yok, kıymetin yok. Seni niye dinleyelim? gibi bir havaya girmeyin. Bakın en değersiz gördüğünüz en zayıf bir kadını Allah dinledi ve ayet indirdi, sure indirdi. Onun şikayetiyle ilgili. Hazreti Ömer'in bakışı bu. Gerçekten Hazreti Ömer çok derin bir insan, çok hikmet ehli bir insan. Diyor ki onun şikayetini Allah dinledi, ben niye dinlemeyeyim diyor. Susturmayın kadını. Vallahi beni geceye kadar burada tutmak istese namazımı kılıp gelir yine onu dinlerim. Yani sonuna kadar dinlerim. Kendisi susuncaya kadar dinlerim. Sadece namazımı geçirmem. Namaz farz. Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Peygamberimizin hadisi. Dolayısıyla bu kadın ey Ömer dur sözlerim bitmedi dese de gider namazımı kılarım. Farz namazımı gelirim. Şimdi devam et derim ama susuncaya kadar dinlerim. Geceye kadar dinlerim. Dedi diyor. Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız tevazu işte budur. Hakkı kabul etmek. Kim söylerse söylesin hakkı kabul etmek. Hak karşısında böylesine boyun eğmektir. Cenab-ı Hak katında aziz olanlar da bunlardır. Gerçekten Hazreti Ömer'in hayatını okumak lazım. Hayatında onun böyle pek çok olaylar var. Çok akıllı bir insan. Bu aklına rağmen çok işte çok güçlü bir insan, çok zeki bir insan. Buna rağmen de çok itaatkar bir insan. Yani onun için Hazreti Ömer'in hayatını, yaşadığı olayları okumak lazım gerçekten. Burada bir reklam da yapmış olayım. İşte bu fakirin de Hazreti Ömer'den hatıralar, 111 hatıra diye çıkardığı bir kitabı var. Gerçekten o kitabı hazırlarken de görmüştüm. Hazreti Ömer'le ilgili çok sayıda hatıra var. Çok yaşanmış olay var. Hepsi de böyle hikmet dolu. Bunlardan bir kısmını seçmiş, o kitaba koymuştuk. O okunduğunda Hazreti Ömer'in gerçekten nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu görebiliriz. Biz de ondan ibret alabiliriz. Biz de onun gibi olaylara bakmaya, onun gibi düşünmeye. Tabii gücümüz yetmez. Bazı yerlerde gerçekten öyle bakış açısı var, öyle davranışları var ki herkesin gücü ona da yetmez yani. Dersin ki bunu ancak Hazreti Ömer yapabilir dersin. Hadisten öğrendiklerimiz, bir Allah Teala birbirimize karşı mütevazı olmamızı emretmektedir. İki kullarının küçümsenmesini, horlanmasını, onlara haksızlık edilmesini uygun görmemektedir. Hatta buna gazap etmektedir. Cenab-ı Hak kullarının küçümsenmesine asla razı olmaz. Buna gazap eder, kızar. 3. Peygamber Efendimizin bu hadiste Allah Teala bana bildirdi, vahyetti buyurması, Cenab-ı Hakk'ın ona Kur'an-ı Kerim'den başka şeyleri de bildirdiğini göstermektedir. Resulullah'ın ilhamla, gönlüne bir bilginin konulmasıyla, uykuda kendisine bir şeyin öğretilmesiyle, bir melek aracılığıyla veya daha başka yollarla bilgilendirilmesi sebebiyle hadis-i şerifler Kur'an'dan sonra dinimizin ikinci kaynağı kabul edilmektedir. Yani hadislerde bir kısmı da vahiy ile geliyor. Peygamberimize içtihadı olmayanlar. Kur'an'da vahiy ile geliyor ama Cenab-ı Hak bildiriyor. Bu Kur'an vahiydir. Kur'an'da yer alacak. Bu hadis vahiydir. Bunu kendin söyle kullarıma diye. Dolayısıyla Efendimizin sözleri de vahiy kaynaklıdır. Dinle ilgili sözleri. Evet, burada programımızın sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenler. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.